Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala ehlihi ve sahbihi ecmain. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. 16 Temmuz 2020, merhum Musa Topbaş Efendi Hazretleri'nin ahirete irtihallerinden 21 yıl geçmiş. 1999, 16 Temmuz'u bir cuma vaktinde öte aleme yolculuğu başlamıştı merhum Musa Efendi Hazretleri'nin. Bugün de aradan 21 yıl geçmiş. Kendisini yine rahmetle yad ediyoruz. Kendileriyle vefatlarından birkaç sene önce bir mülakat yapmak arzu etmiştik. Yani onu daha özel bir mekanda biraz daha Erenköy'deki çocukluk günlerinden başlayarak yaşadığı ticari hayatı, yaşamış olduğu müritlik hayatını, yaşamış olduğu irşat hayatını, topluma bakışını, tasavvufa bakışını böyle kendi dilinden dinlemeyi arzu ettik. O da lütfettiler o zaman. Gerçekten böyle 2-3 gün gibi farklı zamanlarda, farklı saatler tahsis ederek kendisine yapılan bu müracaatı güzel bir şekilde kabullendiler. İşte o mülakat daha sonra Allah Dostunun Dünyasından diye bir kitap olarak neşredilmişti. İşte o kitaptan sanki tekrar bugün Musa Efendi ile görüşüyormuşuz gibi bazı bölümleri sorular ve cevaplar olarak sunmak istiyorum. Kendisine tabii farklı sorular soruldu. O da böyle her zamanki o beşuş yüzüyle maşallah ve daha böyle içten gelerek, yürekten büyük bir samimiyetle her soruya güzel bir üslupla, nezaketle cevap vermişlerdi. Tekrar kendilerine rahmetler niyaz ederiz Yüce Rabbimizden. Dolayısıyla sevenlerinin onun dilinden kendi hayatını anlattığı bu güzellikleri tekrar dinleyeceklerinden memnun olacaklarını ümit ediyorum. Tabii o gün hatıra gelenler genelde insanın daha çok sorulan sorular aile hayatıdır, çocukluğudur, gençliğidir, yaşadığı çevrelerdir, intisap ettiği zatlardır. O çerçevede bazı sorular sorulmuştu kendisine. Onlara da merhum üstad cevaplar vermişti. Aile hayatıyla ilgili olarak şöyle bir soru soruldu. Efendim, doğumunuz, çocukluğunuz, anneniz, babanız, ailedeki İslami ortamdan başlayarak başından itibaren düzenli bir sohbet lütfetmenizi istirham ediyoruz. Çünkü bunların hepsi aileler için eğitici oluyor. Anne ona bakıyor, baba ona bakıyor, çocuklarıyla ilişkilerini ona göre düzenliyor. Bizde aile çok düzenliydi. Yeni nesil ise kendi evlatlarına karşı bunu tatbik edemiyor maalesef. Her şey ailemizde saatliydi. Yemeğe saatle oturulacak, o saatte yemek hazır olacak. Evin çoluğu, çocuğu, aile fertleri hep beraber yemek yiyecek. Böyle nizami yemek yenirdi. Bitirilmeden de yemek yapılmazdı. Evin hanımı bir iki türlü yemek yapar, afiyetle yenirdi. Besmele ile başlanır, dua ile bitirilirdi. O bakımdan da çok lezzetli olurdu. Tabii şimdi çok külfetli oluyor ev hayatı. Çocuk boyun vermiyor, ana baba da onu hoş görüyor. Halbuki çocuğun vaktinde evine gelmesi icap eder. Erkek dahi evine vaktinde gelmesi lazım. Aile hayatında böyle olursa samimiyet zuhur ediyor. Hakikaten ailenin nizamı, aile sevgisi çok önemli. Birlikten sevgiler doğar. Hatta mürşitler de sevdiklerini yanlarından ayırmazlarmış hiç. Yani bedeni yakınlığa da ihtiyaç var. Tabii böyle olunca her şey insana tatlı gelirdi. İkide bir evin eşyasını değiştirmek falan gibi şeyler de mevzu bahis değildi. Bizim ufacık bir evimiz vardı. Misafir odasında iki tane köhne koltuk. Halısı da ona göre. Herkes oraya girmezdi. Ömürleri böyle geldi geçti o zamanın insanlarının. sık sık ev değiştirmek, daha büyüğünü bulmak gibi hususlarda yoktu. Olana kanaat etmek gerekiyordu. Peki efendim, babanızla annenizin ilişkilerinizi hatırlıyor musunuz? Cevap: burada üç önemli kelime var. Edep, saygı ve sevgi. Babam biraz daha sert gibi görünürdü ama o kadar da yumuşaktı. Cenab-ı Hak ona bir vakar vermişti. Herkes kendisinden çekinirdi. Halbuki yumuşak, merhamet deryası bir insan. Çocuklarına karşı da çok şefkatliydi. Ailesine karşı da öyle. Annemiz akşam oldu mu mutfağına girer. O zamanlar çünkü evin hanımı bir hizmetçi gibiydi. Fakat İslami bir nezaket vardı. Akşam oldu mu annem dolabında bir kırık dökük elbisesi var. Onu şimdi çalışan kadınlara versek elbiseden saymazlar bile. Mutfak elbisesini çıkarır, değiştirir ve onu giyinirdi. Babamızı güler yüzle karşılardı. Bize de hadi çocuğum babanız geliyor der, bizler de kapıya çıkardık. Peki efendim, ilk namaza ne zaman gittiniz? Babanız mı götürdü? Bu namazda neler hissettiniz? Hatırlıyor musunuz? Pek onu hatırlamıyorum. Fakat merhum peder, yani Ahmet Hamdi Topbaş Efendi, bütün ailede namaz üzerine çok dururdu. Sabahları daima kaldırırdı. Fakat merhametle. Bizim bazen kalkmadığımız olurdu. Şimdi mesela çocuk babaları öfkeleniyorlar. Bırakıyorlar kendi hallerini. Çocuk Allah'ın emaneti. Namaza kaldırılmalı. Bir daha gelirdi babam. Hadi evladım kalk. Bazen üç defa olduğu da olurdu. İlle kalkacağız, abdest alacağız, beraber namaz kılacağız. Pek çoğu kalkar, üstünü bir iki suyla ıslatır filan. Ben kıldım deyip yatar. Fakat babam buna fırsat vermezdi. Bunu harfiyen tatbik ederdi merhum peder. Hakikaten hakiki merhamette bu. Çocuğum yatsın uyusun da göbek şişirsin, böyle görüşler yoktu. Bize bir bayramlık elbise yapılırdı. Onu da birkaç bayram giyerdik. Peki efendim, kadın hanında kaç yaşınıza kadar kaldınız? Kadın hanından ya 6 ay ya da 1,5 yaşında dönmüşüm. Kaldığımı hatırlamıyorum. Peki dünyaya gelişiniz 1334 mü efendim? Hayır, 1333 Hicri, yani 1917 miladi. Babanızın İslami bilgileri nasıldı efendim? Böyle bir hassasiyet olduğuna göre. Nerede eğitim görmüş? Bazı insanlar zahiren eğitim görmemiş oluyor. Ama bütün ömrü ilim ehliyle geçiyor. Buna mümasil daima dinlerdi. Bir kere dedem değerli bir insanmış. Büyük dedem Ahmet Kutsi Efendi de öyle. Amcam Musa Efendi kuvvetli bir derviş. Onların arasında yoğrulmuş babam. Bütün ömrü hizmetle geçmiş. Misafirlere hizmet aynen öyle. Misafir gelir, babamlar alır götürürler, hayvanları da hara sokacaklar. Daha sonra da kendisi misafirle alakadar olacak. Suyunu dökecek vesaire vesaire. Bilhassa misafire hizmet etmekten babam çok büyük zevk alırmış. Bir günde bilmem kaç tane yatak yaparlarmış. Babam anlatmıştı bir defa. Hatta abim gel, babamın yüzünü görmezlermiş. Onu evin uşağı zannederlermiş. Bütün ömrü misafire hizmet etmekle geçmiş. Hep iyi insanlarla ülfet ettikleri için işte insan bilmeden bir bilgi sahibi oluyor. Sohbetlerde mühim eserler okunuyor. Onu iyice hafızasında tutmuş. Defter, kalem kenarda kalıyor, sırasına göre hafızadan silinebiliyor. Merhum pederim, ilmiye sınıfı gelip mübahase ederlerken hep onların yanında bulunmuş. Yani bir titri yoktu ama zahiren her şeye cevap verebilirdi. Bütün ömrü babamın sıkıntı içinde de geçmiş. Mali vaziyeti fazla değil. Ona rağmen işte bütün böyle vazifeden atılan değerli insanlara hep hizmet etmek, onların mali vaziyetini temin etmek gibi güzelliklerle meşgul olmuş. Onların hepsine maaş bağlamış. Her gün sabah onu tedarik etmek için de biz saat 06'da çıkardık evden. Babam bir saat sonra 7'de çıkardı. Evden bastonuna dayana dayana işe gelirdi. Dönüşte de öyle. Yani babamın şahsi masrafı hemen hemen hiç yok gibiydi. Taksi 1 liraydı o zamanlar. Ama ille trenle gelecek. Haydarpaşa'da vapurdan inecek. Oradan trenle de Erenköy'e gelecek. O kadar da iktisada tutumluğa riayet ederlerdi. Ama para verilmesi icap eden yerde de sel gibi dökerlerdi. Babam hakikaten çok bilgiliydi. Zahiren bir mektep diploması yoktu ama onlarla, yani salihlerle, ilim ehliyle ülfet ede ede bilgi sahibi olmuştu. Bir başka sorun. Efendim, o dönemde çocuklara şimdi öğretildiği gibi Kur'an öğretmek oldukça zorlaşmıştı herhalde. Sizin Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeniz nasıl oldu? Musa Efendi cevap veriyor. Çocukluk döneminde bir hocamız vardı, gelirdi. Kur'an dersleri öğretirdi ve sonra giderdi. Ama o da hoca değilmiş, sonra farkına vardım. O da gerçekten çok iyi bilmiyormuş. Sonra Elmalı Hamdi Efendi'ye gittim. O beni okuttu. Dedi ki, evladım sen bir şey bilmiyorsun ki. Dişimi sıktım, 15 gün hocayla beraber oldum ve Allah'ın izniyle de her şeyi öğrenmeye başladım. Tabii bu arada yine merhum üstada çocukluğuyla ilgili farklı şeyler soruldu. Efendim, çocukluğunuzda Erenköy'de oturduğunuz yıllarda Esat Erbili'yi hatırlıyor musunuz? Cevap veriyorlar. Fakir, çocukken tenhaları severdim. Bazen kapının önünde otururdum. O zaman Erenköy'de yarım saatte bir araba geçerdi. O kadar tenha. Akşama doğru sarıklı bir hoca efendi geçerdi. Hemen hemen çok günler onunla göz göze gelirdik. Meğerse o Pir-i Ekmel Esat Erbili Hazretleri'ymiş. Sonra resimlerinden tanıdım. Beycanım isminde bir hanım varmış. Onu ziyarete gidermiş arada. Tam teslim ehli bir hanım. Varını yoğunu teslim etmiş. Sonra da o mübarek hanım yokluk içinde ölmüş. Sonra efendim gençliğinizde hat çalışmaları döneminiz var. Biraz onlardan bahseder misiniz? Evet, öyle bir meşguliyetiniz oldu ama yarım kaldı. Hamid Aytaç Bey hakikaten çok mülayim bir hocaydı. Biraz sert olsa biraz bir şeyler daha öğrenebilirdik belki. Hep aferin verirdi. Biraz da ümitsiz olarak çalıştık doğrusu. Çalışan kişi ben bunu yapacağım demeli. Halbuki biz nasıl yapacağız diye başladık bu işe. Onu da tam yürütemedik. Nizamlı olarak çalışmak lazım. Her gün ne kadar? Yarım saat kafi veya bir saat. Mesela onun bir hastası olduğu zaman uyku muyku kalmıyor. 24 saat yazmak istiyor. Maşallah şimdi güzel hattatlar da yetişiyor. Sonra çok gençler var. Peki efendim, bu hatla ilginiz nereden doğdu? İçimden geldi diyeyim doğrusu. Bir kitapta gördüm Hamit Bey'in güzel bir yazısını. Allah Allah, demek böyle hattatlar var dedim. Halbuki evvelce hattat bitti biliyordum. Fakir Elmalı Hamdi Efendi'ye gittiğimde o da böyle yazılar yazardı. Değerli yazılar da yazardı. Abidin Bey'in evinde birkaç tane yazısı vardır. Hatta yorulduğu zaman Elmalı Hamdi Efendi kitabı defteri bırakır, kendini dinlendirmek için hatla meşgul olurdu. Bir de Mahmut Efendi vardı kardeşi, yani Mahmut Yazır Bey. O da gerçekten güzel yazılar yazardı. Efendim, hayatınızın muhakkak dönüm noktası Sami Efendi Hazretleri ile karşılaşmanız, tanışmanız ve intisabınız. Biraz da o bahisleri genişçe lütfeder misiniz? Bursa'daydık. 1950 senesinde yağmur yağmıyor, her yerde kuraklık var. Herkes üzüntülü. Bu ara Adanalı Sami Efendi geldi dediler. Yanında da iki kişi, Ahmet Atasayar ve Mustafa Alemdar abiler. Hikmet-i İlahi gelişleriyle birlikte o kuraklık geçti, yağmur başladı. Her namaz vakti Murat Hüdavendigâr Camii'ne giderlerdi. Adım atışlarının, yürüyüşlerinin, her şeylerinin diğer insanların fevkinde olduğunu hissettim. Bendeniz çok ehli ilim gördüm. Hepsi değerli insanlardı. Fakat Mahmud Sami Efendi'nin hali hepsinden farklıydı. Biz de o günlerde Servinaz Otel'de kalıyoruz. Onlar arkadaşlarıyla beraber Hüdavendigâr'a gelip giderlerken otel bahçesinde gözlerdim hep onları. Kendilerine hizmet teklif ettim. Burada ihtiyaç yok fakat bu danyaya götürülebilir dediler. O zaman yeni bir arabam vardı. Onunla kendilerini Mudanya'ya kadar götürdüm. Yalova hattı pek işlemiyordu. Çok seyrekti ve Mudanya'dan kendisini uğurladık. Asıl intizabıma gelince 1956 senesinde nasip oldu. Ama 1950 ile 56 arasında ara sıra ziyaretlerine giderdim. Bu arada bir defa olsun bana ders alsanız şeklinde bir kelam etmediler. 1956 senesinde ailecek Malatya'ya bir seyahate gittik. 15 gün sürdü bu seyahat. Kendi aramızda Necip Fazıl merhumun halkadan pırıltılarını okuyoruz. Tasavvufa alakamız artıyor. Bu esnada ara ara yaptığımız ziyaretlerle üstadımıza muhabbetimiz de, yani Sami Efendi Hazretlerine ziyaretimiz de dayanılmaz bir derecede büyüdü. Seyahattan döndük, içim yanıyor adeta. Üstadımı ziyaret etmek, ders almak istiyorum. O zaman Erenköy'deki Güllü Köşk'te ikamet ediyorlar. Gidiyorum, daha teşrif etmemişler. Yarım saatte bir orada bitiyorum. Halbuki bu biraz suyu edep oluyor. Ama o zaman onu düşünecek halim yok. Böyle 7-8 kere gittim çaldım kapıyı. En sonunda teşrif ettiler, kabul buyurdular. Ve zaman ne kadar da çabuk geçiyor. Bu görüşmemizde istihare tavsiye ettiler. Ne görülecek bakalım, onu öğrenmek istiyorlar. Kadiriye mi yoksa Nakşiye mi kabiliyeti var? Gece yattım, beyaz bir kağıt, tertemiz, siyah bir yazı ile Nakşibend yazıyor. Ondan sonra huzur âlilerine gittim, teveccüh ettiler, manevi evrat verdiler. Muhterem üstadımızın huzur âlilerine girdiğimizde tasavvufa dair hiçbir malumatım yoktu. Bize evrat verecekler, yapacağız, o kadar. Manevi değişiklik gibi şeylerden de haberimiz yok. Zahiri bir ders gibi telakki ediyorduk. Nakşibendiliğin farkı işte bu. Diğer yolların nihayeti onun başlangıcı oluyor. Ne kadar mühim. Kalbe kuvvetli bir aşk aşısı vuruyorlar. Salik, bu yola gelen insan hakikaten zeki, anlayışlıysa onun kıymetini biliyor, o halini muhafaza ediyor. Biraz noksanlığı olansa istifade etse bile o kadar alamıyor. Hakikaten tasavvuf bir derya. Herkes acizlik içinde. Birisinin bildiğini diğeri bilmez. Akla gelir ki şu zat bir Allah dostudur. Her şeyi bilir. Hayır. Her şeyi bilemez. Ancak Cenab-ı Hakk'ın bildirdiğini bilir. Maneviyatta herkesin ilmi de ayrı oluyor. Soruyoruz. Efendim, dergahın eğitimdeki yeri nedir? Tasavvufi adabı vermek noktasında dergahsız eğitimin zorlukları söz konusu mudur? Dergah, tasavvufi eğitimin zaruri bir parçası mıdır? Esasında her gönül bir dergahtır. Onun için önce gönül mevzuunda dikkatli olmak lazım. Çünkü bazen dergah da oyalayıcı olabiliyor. Ama dediğimiz gibi dergahlarda edep adabı öğretilirmiş. Yemek, içmek, giymek, konuşmak gibi davranışlar dergahta salahiyetli insanlar tarafından öğretilirmiş evvelce. İstidadı olanlar da oradan çok istifade ederlermiş. Şimdi öyle değil maalesef. Al diyor, kağıdını Hüdayi'ne abid yetişiyor. Cenab-ı Hak ne kadar muhafaza ederse. Onun için eski nezaket, eski terbiye şimdi maalesef mafi, yani yok. Bu yönden dergâhsız olmanın da birçok zararlı tarafı var. Efendim, şu anda gençler arasında tasavvufa büyük bir ilgi var. Buyurduğunuz gibi büyük aşk var. Ama herkes nereye bağlanacağı sorusunu soruyor. Türkiye'de kime bağlanılacağı noktasında bir kargaşa da var. Belki onlara da böyle bir ölçü vermek gerekebilir. Yani mürşid arayışı nasıl olmalı bir insanın? Musa Efendi cevap veriyor. Mürşid, Fahri Kainat Efendimizin her haline uygun olacak mümkün olduğu kadar. Halk bir şeyler arıyor ama hakikisini, sunisini bilemiyor. Her sarıklıyı hoca bilmek doğru değil. İş sarıkla bitmiyor. Onun içindeki bilgiye bak. Mürşid de öyle. Ölçü, Fahri Kainat Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmak, edebiyle de edeplenmek. Efendim, izin verirseniz tekrar Sami Efendi Üstadımıza dönelim. Sami Efendi Hazretleri Üstadımız bir Medine dostuydu. Zat-ı Aliniz de Medine'ye her yıl özel zamanlar ayırıyorsunuz. Medine'deki sırrı sormak istiyoruz. Hem Sami Efendi Üstadımızda hem Zat-ı Alinizde böyle bir kalbi yakınlığın sırrı nedir efendim? Cevap, bu işler Üstadımız Kudüs-i Ruh Hazretlerinin himmetiyle oldu yine. Fakir, hakikaten hiç gidip mücavir olmak niyetinde değildim. Allahu Alem, 15 sene evvel bir gün huzuru âlilerine çıktığımda kapıya baktılar, yani mahrem işareti yaptılar ve buyurdular ki Mahmud Sami Efendi, Musa Bey hicret göründü. Medine-i Münevvere'ye ve bir daha dönmemek şartıyla. O güne kadar fakirin hiç hatırından da geçmemişti. Bu mahremiyet 6 ay, 8 ay kadar devam etti. Sonra Mahmud Sami Efendi Üstadımız validemize ve hane halkına da söylemişler. Onların bir kısmı nasıl olur filan kabilinden karşılamışlar. Fakat sonunda onlar da teker teker ikna oldular. Allah'ın izniyle 1979'da hep birlikte gidildi. Ondan sonra da Cenab-ı Hak oranın zevkini verince de işin arkası geldi. Soru, efendim, genç bir insan manevi bir yola girip intisap edince kalbi tekamül için nelere dikkat etmeli? Çevre şartlarının etkisinden kendisini nasıl koruyabilir? Cevap, her şeyde olduğu gibi bunda da kuvvetli zeka lazım. Akıllı insan çabuk muvaffak oluyor. Hayır şerri tefrik edebiliyor. Salik'in yapacağı iş vazifesini, derslerini hakkıyla ifa etmektir. Bir de maneviyatın taksimat-ı ilahi olduğunu bilip herkesi böyle kuvvetli görmemesi lazımdır. Bir çiçek bahçesinde bin bir türlü çiçek olur ama hepsi netice çiçektir. Dervişlik de böyle. O bahçedekilerin hepsi derviştir. Bu yola girenlerin Allah'ın izniyle çok şeyleri kurtulmuştur. Tabii zeki olan kimse ise en yararlı olanı alır. Mesela bazı dervişler 20-30 seneliktir ama hala bir takım adetlerini terk etmemişlerdir. Oturması, kalkması tertipli değildir. Konuşması malayani ile iştikal eder. Huzur hali yoktur. Buna mümasil şeyler ve bunlara da çok dikkat etmek gerekir. Dün Altınoluk'a bir genç geldi efendim. Kalben zayıfladığımı hissediyorum. Yeniden kendimi toparlamak için ne yapmalıyım diyor. Böyle gençler var. Yola giriyor ama üniversite muhiti, sosyal hayat çalkalıyor insanların kalbini. Nasıl bunlardan korunmalı? Nasıl yeniden doymalı? Cevap, iş salihlerle ülfet etmeye geliyor. İnsan salihlerle ülfet ettiği zaman onlardan güzel huylar alır, farkına varmaz. Fasıklarla ülfet ederse, hatta onlara muhalefet etse dahi ruhu onlardan gayri ihtiyari zarar görür. Yegane çare salihlerle ülfet etmektir. Salih insan ne yapar? Hep Cenab-ı Hak'tan, Habibi edebinden bahseder. Evliyaullah'tan bahseder. Bahsettiği verimli şeylerden de hep ülfet eden kişiye akisler oluşur. Mesela bazı gençler var, bu yola giriyorlar. Girerken büyük ihlas üzere oluyorlar. Hakikaten hallerinden de belli. Sahibi edep, dikkatli, nezaketli, vakarlı. Zaman geliyor, bakıyorsunuz 3-5 sene sonra o halini kaybediyor. Sebebi ise muhtelif kimselerle ünsiyet etmesi, ilk buluştuğu zamandaki salih insanlardan kopması. Dünyanın alayişinden kurtulmak için muhakkak hayatı nizama koymak gerekiyor. Mesela hepinizin kaç türlü meşguliyeti var. Ama ne olursa olsun manevi dersinize vakit ayıracaksınız. Evet, ne olursa olsun manevi dersinize vakit ayıracaksınız. Salihlerle ülfet edeceksiniz. Sonra fırsat olduğu kadar da mücadele hayatının içinde olacaksınız. Hayatımızda nizam çok mühimdir. Güzel kullanılırsa vakit çok bereketlidir. Kullanılmazsa çabucak geçiverir. Hakikaten çok ihlaslı, gözü yaşlı, muvaffak olacak çapta pırıl pırıl gençler var. Dediğimiz gibi hepsini Cenab-ı Hakk'a emanet ediyoruz. İstikamet ayrı mazhariyet. Güzel çalışıp istikamet sahibi olsunlar. Efendim, bu maneviyat işi geçmişte mi daha zordu, şimdi mi daha zor acaba? Cevap veriyorum Musa Efendi. Bir bakıma şimdi daha kolay. Bizim çocukluğumuzda insanlar daha gafildi. Her şey taklidiydi. Mesela o zaman birisi benim yaşım 50'ye geldi, ne yapayım? Hadi bir tarikata girip meşgul olayım dermiş. Ama şimdi 16-18 yaşındaki gençler birkaç gün evvel düğünleri olmuş, evliler geliyorlar, isterim diyorlar. Ne istiyorsunuz evlat diyorum? Vazife istiyorum, manevi evrat istiyorum cevabını veriyorlar. Siz daha yeni evlisiniz, sevginiz hanımınızadır, sevginiz kocanızadır diyoruz. Yok, isterim de isterim. Böyle bir nesil meydana geldi şimdi elhamdülillah. Bunların da ihlasla yaptıkları her şey yerli yerinde olur. Sohbetler hakkında ne buyurursunuz efendim? Sohbetlere çocuk bile gelse belki bilgi bakımından istifade edemez. Ama başka türlü istifade eder. Manevi sohbetlerin bilgi bakımından faydası ise şudur ki sohbete devam eden farkında olmadan alim olur. Görünüşte diğer ilim ehlinin kitabı vardır, defteri vardır. Sohbete gelenin ise hiçbir şey yoktur. Ancak sohbette okunanları dinleyip birkaç sohbette de tekrar edilince bilgiler zihnine hak kolunuyor, çakılıyor adeta. İyice kavranmış oluyor. Arif insan yetişiyor. Hem ruhani bakımdan hem de zahiri bilgi bakımından. Fî sebilillah aynı mecliste toplanıyorlar. Birbirlerine karşı muhabbet teatisinde bulunuyorlar. Bunlar ne kadar güzel şeyler. Sohbetlere gelmeyenler ne kadar manevi evratlarını yapsalar da karşılıklı muhabbet olmuyor. Halbuki bir insan herkesi sevecek. Bila istisna herkesi sevecek. Hakikaten Cenab-ı Hakk'ı seven kimse herkesi derece derece sever, ihvanı da sever. Bazısı var kendi görüşüne göre ben Allah ile aramı düzelttim diyor. Haşa, kimseye boyun vermiyor. Efendim, gençliğinizden bu yana iş hayatının içinde oldunuz. Böyle hem manevi hayatı zengin hem de iş hayatını bilen mürşitlerimiz hemen hemen sayılıdır. Şu anda Müslümanların da epeyce zenginler oldu. İş hayatı ile manevi hayatı bir arada götürmek, o sahadaki kulluk görevlerimizi yerine getirmek bir disiplin gerektiriyor. Bu noktalarda tavsiyeleriniz neler olur? Müslümanlara, zenginlere, iş adamlarına hem ticari ahlak hem de infak noktayı nazarından neler tavsiye edersiniz? Cevap, tabii şimdi bir lokma bir hırka devri geçti. İnsan kendi nefsinde yaşasa bile aile hayatı var, cemiyet hayatı var. Bunu tek başına tatbik edemez. Herkes çalışacak. Dünyaya çalışmak zahiren dünya gibi olsa da maneviyata mani değildir. Yani para kasada olursa mani değil. Fakat gönüle girerse o zaman mani olmuş oluyor. Mutlak surette hizmet etmek, faydalı olmak kaydıyla hem dünyaya çalışacağız hem de manevi dersimizi inkişaf ettireceğiz. Onunla onun hiçbir tenakuzu yok. Bazı insan ne onu yapabilir ne de onu. Muhakkak iş yapmak zarureti var. Peki efendim, bir de İslami hizmet müesseseleriyle ilgili değerlendirmelerinizi alsak. Mesela vakıf çalışmaları. Bu hizmet müesseseleriyle ilgilenirken insan nelere dikkat etmeli? Cevap, hakikaten eğitim hizmetleri gibi cemiyet hizmetlerinde vakıflara ihtiyaç var. Derviş hizmet ehli olacak. Her şey teşkilat işi, para işi, çalışma işi. Bunların hepsi birleşecek ve bu gibi haller tahakkuk edecek inşallah. Ama vakıflarla meşgul olunurken asıl manevi dersler de ihmal edilmemeli. Ayrıca manevi derslerde rehberlik edenler ikinci plana da konulmamalı. Bu da manevi terakkiye mani oluyor. Vakıfların sıhhatli hizmet etmesi için faaliyetlere maneviyat ehlinin tam nezaret etmesi lazım. En mühim mesele bedeni faaliyetlerin manevi faaliyetlere mani olmamasıdır. Bu temin edilirse Cenab-ı Hak her türlü kolaylığı gösterir. Lüzumlu olanda da ifrata kaçmamak gerekir. Ama bilhassa kız çocuklarının eğitiminde dikkatli olunmalı. Muteber olmayan kısımlarda okutulmasında bir fayda yok. Hem evinden barkından oluyor, bir de aile görgüsünden de mahrum kalıyor. Ve son bir soru, Müslümanın 24 saati nasıl olmalı efendim? Cevap, Müslüman 24 saati değerlendirmesini bilecek. Bir kere saatli olunacak. Her şey saatiyle olacak. Kalkma saati, yatma saati, misafiri kabul saati, misafirliğe gitme saati. O zaman tabii her şey yerli yerinde olmuş olur. O zaman 24 saate neler sığar, neler sığar. Namaz da kılar, diğer ibadetlerini de yapar, evradını da çeker, Kur'an-ı Kerim'ini de okur, bir ahbabını da ziyaret eder, muayyen saatlerinde de ahbaplarını, dostlarını kabul eder. İnsan nefsinde saat hususunu tatbik edemezse de o zaman her işi yarım kalır. Maalesef biz Türkler saata dikkati temin edemiyoruz. Gerçekten merhum Musa Efendi Hazretleri'nin rahmetullahi aleyh, gençliği, çocukluğu, ilim ehlinin, salihlerin içerisinde geçmiş. Ticari hayatında gerçekten o İslami ölçülere son derece dikkat etmişler. Ticari hayatın bütün kazançlarında özellikle infaktan hiç kopmamışlar. İnfakı adeta hayatın bir parçası olarak kabul etmişler. Sonra güzel Allah dostlarıyla daha güzel ilişkiler kurmuşlar. Orada da bir müritlik adabı neyi gerektiriyorsa o adabı bütün incelikleri yaşamışlar. Tabii daha sonra Hazretin bir irşat hayatı var. 1984'ten 1999 yılına kadar devam eden Sami Efendi'nin vefatından sonra 15 sene Anadolu'nun kasabalarını, köylerini, şehirlerini büyük bir fedakarlıkla dolaşan, oraları ziyaret eden ve evlatlarına her türlü güzelliği taşımaya çalışan bir irşat hayatı var. O irşat hayatı ile ilgili de onun irşat ettikleri insanlardan birçok güzellikler bizlere aksetmiştir. Kısaca hayatı çocukluğuyla, gençliğiyle, ticari hayatıyla, ilmi hayatıyla, ihvanlığıyla, müritliğiyle, irşatıyla en güzel şekilde yaşama azminde, iradesinde olan bir güzel insan. Yani Allah'ın kendisine verdiği hayatı güzel yaşama gayreti içinde olan ve sonunda da insanlardan işte ne güzel bir kuldu diye bir hüsnü şehadet alan bir insandı merhum Musa Topbaş Efendi Hazretleri. Geriye ne bıraktı? Geriye yolu devam ettirecek güzel bir rehber bıraktı. Geriye güzel eserler bıraktı, kitaplar bıraktı, güzel sohbetler bıraktı ve geriye gerçekten nesilden nesile aktarılacak davranış güzellikleri bıraktı. Osman Gazi Hazretlerine Şeyh Edebali'nin çok güzel bir sözü var. Buyuruyorlar ki, ben diyor ölen insana çok üzülmem. Ölüp de geriye bir şey bırakmayana üzülürüm. Gerçekten bütün Allah dostları gibi merhum Musa Topbaş Efendi Hazretleri de geriye güzellikler bırakıp giden bir insan. İnşallah onun bıraktığı güzellikler kitaplarındaki sohbetlerden okunarak, geriye bırakmış olduğu gerçekten ümmetin önüne koyduğu rehber insandan bir başka mürşitten, yani emanetini tevdi ettiği ve bugün dünyaya hizmeti olan evladı mürşidinden daha fazla istifade ederek o güzellikleri çoğaltmak da o emanetlere varis olan insanların bir görevidir diye düşünmek mümkündür. Tabii bu vesileyle de merhum üstadı bir kere daha rahmetle ve hasretle ve muhabbetle yad ediyoruz. Allah kabirlerini pür nur eylesin. Ukbasını dünyasından daha güzel eylesin. Ve bu vesileyle de merhum üstazı teberrüken inşallah bütün dinleyicilerimizden bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif ihda ederek hatırlamalarını arzu ederiz efendim. Rabbim geçmişlerimize rahmet eylesin. Hayatta olanlarımıza da Allah'ın rızasına uygun güzel hayatlar yaşamaya muvaffak eylesin.